Ayrım 2. 5 5'e. Sayfa 21. Zehra, anneannesini cenazede tanıdı. Üzerini örten köpürmüş sarmaşıkların ana yola taştığı, yüksek duvarlı köşkünden günlerce, haftalarca dışarı çıkmadığı oluyor, en fazla köşkün bahçesinde gezinip azıcık temiz hava alıp yeniden odasına dönüyordu. Yanında koyu giyimli iki kişiyle geldi cenazeye. Zaman zaman koluna girme gereği duydular. Gene de siyah tayyörünün içinde dimdik ayakta durmaya çalışıyor, ağırbaşlı halini hiç bozmuyordu. Yaşını göstermiyordu. Yaşından daha genç gösteriyor değildi, yalnızca zamanın yaşsız kıldığı insanlardandı o. Ki'nin taze tuttuğu, berrak bir hafızası vardı. Hiçbir şeyi unutmuyor, tarihleri, kişileri, olayları, ayrıntıları bir bir hatırlıyordu. Sanki kimse kendisine yalan söyleyemesin, unuttuğu ayrıntılar nedeniyle kimseyi bağışlamak durumunda kalmasın diye, her şeyi zalimce hatırlayan belleğinin gücüne yaslanarak ayakta kalabiliyordu. Tören boyunca saygılı, sessiz, ölçülü bir uzaklık içinde bir kenarda durdu, duygularını hiç belli etmedi. Siyah gözlüğünün ardında kalan gözlerinden ne hissettiği anlaşılmıyordu. Kendisine yönelen meraklı ve kuşkulu bakışların farkındaydı. Bunları karşılamasını biliyordu. Hep zengin ve hükmetmiş insanların onaylamayan bakışlar karşısında takındıkları kayıtsızlığı koruma hünerini erken yaşta edindiği anlaşılıyordu. Onlar dünyanın ev sahibiydiler, dünyanın önemsiz kiracılarının sinsi kızgınlıklarına ve sıradan kıskançlıklarına aldırmamayı bilirlerdi. Yaşama sevincinden çok yaşama inadı yaşatırdı onları. Babası yaşlı kadının elini öptü, Zehra'ya da öptürdü. Anneanne kurumuş parmaklarını gözyaşlarını ıslattığı yanağında gezdirdi Zehra'nın, belli belirsiz başını okşadı. Günlerdir kendisine yönelen bıcık bıcık merhamet ve acıma kokan yapışkan ilgiden sonra yaşlı kadının bu serin, sakin tavrı iyi geldi Zehra'ya. Annesinin hayattayken hep onunla barışmak istediğini anımsadı, içi yandı. Yaşlı kadına bunu söyleyip söylememeyi düşündüyse de vazgeçti. Bunu söylemenin kelimelerini bilmediğini fark etti. Yeniden ağlamaya başladı. Birinin annesi, diğerinin kızı ölmüştü. O güne dek birbirlerini hiç görmemişlerdi ve şimdi ölüsünün başında yan yanaydılar. İkisinin de yalnızlığında ortak bir şey vardı, annesi. Cenazede bile el gibi duruyor diye dudak büktü komşulardan biri. Diğeri ekledi. Bir ana evladına böyle mi yanar? Babası birkaç kürek toprak attı annesinin mezarına. Sonra küreği başkaları aldı elinden. Birkaç dakika sonra annesi tamamen toprak altında kalmıştı. Anneannesi mezarlığın kapısında otomobiline bindirilirken babasının kulağına eğilip bir şeyler söyledi. Zehra bunun kendisiyle ilgili bir şey olduğunu sezdi. Babası sanki o anlamasın diye dönüp bakmıyordu Zehra'ya. Kısa bir süre sonra babası bir büyük insanla konuşur gibi mahallenin yüzündeki soru işaretlerine katlanamıyorum artık. Bu evden taşınalım dedi. Kapıdan her girişimde yerde yatan anneni görüyorum sanki. Bu son cümleyi söylemezse isteği Zehra tarafından geri çevrilecekmiş gibi anlayış uman bir havada söylemişti bunu. Bunun üzerine Zehra kaç gündür yapmak istediği ama yapamadığı şeyi yaptı. Kendini acıtmak istercesine balkona çıktı, balkonun demirlerini tuttu. Balkondan aşağı baktı. Annesinin kendisini nasıl attığını hayal etti. Annesine çok kırgın olduğunu hissetti. Onu yapayalnız bırakıp gitmişti. Zehra, hırkanın önünü ilikle. Hırkasının önünü ilikledi. Bu evde kalırlarsa hayatının sonuna kadar annesinin gölgesiyle yaşamak zorunda olacağını, ama onu bırakıp giden annesini artık unutması gerektiğini hissetti. Annesi yalnızca ölmemişti, aynı zamanda terk etmişti onu. Kendini öldürmek, bu ne demekti? Bunu düşündükçe eli sobaya değmiş gibi canı yanıyordu. Artık unutması gerekiyordu. Arkasına döndüğünde babasının balkonda duran kendisine o güne dek hiç tanımadığı bakışlarla baktığını gördü. Bu gözlerde acının yanı sıra hiç tanımadığı başka bir şey daha vardı. Hemen bir ev bulup apar topar taşındılar. Son gün bütün eşyalar toplanıp kamyona yüklendikten sonra Her ikisi de sessiz gözler ve yürek ezici bir çaresizlikle çıplak kalmış boş evle vedalaşırken babası Zehra'ya "Ben yapmadım," dedi. "Belki aklına birileri bir şey sokmuştur diye söylüyorum. Ben yapmadım." Zehra hiç sesini çıkarmadı. Bu konuda babasıyla yaptığı tek konuşma oldu bu. Zehra, annesinin ölmüş olduğunu, artık onu bir daha hiç göremeyeceğini, ancak başka bir eve taşındıklarında idrak etti. Annesi bazı rüyalarında eski evlerine çağırıyordu onu. Sesi çok gerçek, çok yakın, çok tanıdıktı. Rüyalarından ağlayarak uyanması o zamanlardan kalmadır. Gene de onu uyandıran gözyaşları değil, seksek çizgisine bastığında arkadaşlarının "Yandın, yandın!" çığlıkları oluyordu. Fatim Bey, öğrencileri çalışmaları için sokağa göndermeye başlamıştı. "Sokakta çalışın biraz, yalnızca kendinizle çalışın, kendinizle baş başa. Sokağa seyirciniz kılın." Sokaklarda sıradan, zararsız gözlemler yapmaya benzemiyordu bu. Düpedüz hayatın içine bir oyuncu olarak katılmalarını amaçlıyordu. "Sokağın riskini alın," diyordu. "Sokaklar risktir." Zehra bir keresinde Cihangir'de Firuze Ağa'daki açık hava kahvesinin önünde durup kahvedeki kalabalığa seslenmişti. "Bana birkaç dakikanızı ayırmanızı rica edeceğim sevgili büyüklerim. 5 yıl Hindistan'da kaldıktan sonra yurda dönmüş bir evladınızım. Orada çeşitli eğitimlerden ve sınavlardan geçtikten sonra insanların alın gözlerine bakarak geleceklerini okuyabilme yeteneğimi geliştirdim. Dilerseniz sağlık durumunuz hakkında da bir şeyler söyleyebilirim size. Yalnızca birkaç dakikanızı bana ayırırsanız kendiniz hakkında bilmediğiniz şeyler öğrenebilirsiniz benden. Kâr amaçlı değil, geçim amaçlı. Düşük bir ücret karşılığı bu yeteneğimden herkes yararlanabilir." Düzenli olarak yoga yapmış insanlar gibi vücudunu kemiklerine taşıtacak biçimde dimdik duruyor, son derece ikna edici bir ses tonuyla konuşuyor, insanların yüzüne sadelik ve iştenlikle bakıyordu. Hoş bir bahar başlangıcıydı. Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte herkes kendini açık havaya atmıştı ve söylenen her şeye inanmaya hazırdılar aslında. Zehra, kahvede oturanlar arasında hayranı olduğu bir tiyatro oyuncusu kadını gördüğünde konuşmasına başlamıştı bile. Birden onu görünce fazla heyecanlandıysa da belli etmemeye çalıştı. Kadın Zehra'yı tanımıyordu elbet ama o kalabalık içinde Zehra'nın oyun oynadığını, numara yaptığını anlayabilecek tek kişi oydu. Zehra, duyduğu bu kaygının oyununu bozmasına değil, güçlendirmesine yaraması gerektiğini düşünerek rolüne biraz daha asıldı. Orta yaşa merdiven dayamış, hayli alımlı, gösterişli bu kadının çevresini kendinden yaşça küçük birkaç yakışıklı delikanlı almıştı. Zehra'nın konuşmaya başlamasıyla gençlerin ilgisinin bölünmesinin onu huzursuz ettiği belliydi. Seyircisi çalınan kadınların ve oyuncuların öfkesini, dikkatini tanırdı Zehra. Bu öfkeyle bilenmiş dikkat birçok gözün göremediğini görebilirdi. Oysa kadının ilk andaki huzursuzluğu geçtikten, kendisini ilgi ve merakla izlemeye başladıktan sonra başardığını düşündü. Bu büsbütün heyecanlanmasına neden oldu. Bu denli hayran olduğu bir oyuncunun karşısında ilk kez oynama fırsatı bulmuştu ama o bunu bilmiyordu. Rol yaptığını anlamamış mıydı sahiden? Acaba anlattıklarına inanmış mıydı? Belki de oyuncu olduğunu anlamamış ama işsiz ve parasız kalmış herhangi bir kızın bu uydurma Hindistan hikayesiyle para kazanmaya çalıştığını düşünmüştü. Onu gördüğü andan itibaren yalnızca o kadının gözlerini oynamaya başladığını hissetti. Böyle birini inandırmayı başardığınızda herkesi inandırabilirdiniz. Bunu biliyordu. Kimi eski kurt tiyatrocuların sözlerini anımsadı. Salon ne denli kalabalık olursa olsun, bazı oyunlar yalnızca bir tek seyirci için oynanır. Seyirci bunu bilmese de, oyuncu koca salonda bir tek kişiyi seçer kendine. Sokak çalışmaları ilerledikçe, Fatim Bey'in öğrencileri sokağa salarken ne yapmaya çalıştığını yavaş yavaş anlamaya başlamıştı. Hayatı tiyatrolaştırıyordu. Oyunculuğuna tuhaf bir tehlike duygusu egemen olmuştu. Bir yakalanma heyecanı ve alttan alta bu heyecanı besleyen cezalandırılabileceği korkusu. Ayağıyla sektirdiği taşın çizginin dışına çıkması gibi bir şeydi bu. sahnenin güvenli ortamında rol yapmaya benzemeyen bir durum. Rol yapmaya önceden tanımadığı apayrı bir boyut katıyordu. Bir çeşit sınırda yakalanma korkusuydu bu. Üstelik kötü oynadığında hiçbir şey yapmayacak olan edilgin tiyatro seyircisi yerine karşısında onu her an cezalandırılabilecek etkin bir sokak kalabalığı vardı. Nitekim benzer birkaç olay, özellikle erkek öğrencilerin başına gelmiş, kimi tatsız olaylar yaşanmıştı. Bazı şeyleri sahnede öğrenmenin olanağı yoktur, diyordu Fatim Bey. Sahnenin kapalı haritası, hayatın kimi yollarına geçit vermez. Kendinizi ateşte sınayacaksınız. O gün Firuza kahvesindeki gizli gösterisi sırasında anlattıklarından etkilenip Zehra'yı masalarına çağıranlar olmuştu elbet. Zehra gene de oyunculuk başarısından emin olmak istiyordu. Fatim Bey'in bir sözünü anımsamıştı. Bir tiyatro aktrisi için bu kadar güzel olmak bir avantaj değil, bir dezavantajdır Zehra. Sakın bunu unutma. Güzelliğine gösterilen ilgiyle oyunculuğuna gösterilen ilgiyi ayırt etmeyi öğren. İkisini birden kullanmayı bil. Ama birinden birinin tuzağı her ikisinin de ölümü olur. Bunu aklından çıkarma. Güzellik geçicidir diyenlere aldırma sakın. İyi bir oyuncunun güzelliği asla geçmez. Bu yüzden kahvede masalarına çağıran erkeklerin gözlerinden çok o tiyatrocu kadının gözleriyle ilgileniyordu. Onu inandırmak önemliydi. Onun eğitimli gözleri diğerlerinin garantisiydi. Zehra'nın asıl istediği kadının kendisini masasına bir falcı olarak çağırmasıydı tabii. Böylelikle onunla karşılıklı oynamanın müthiş fırsatını yakalamış olacaktı. Öte yandan kadınca bir içgüdüyle bunun olmayacağını seziyordu. Masasındaki genç erkeklerin ilgisini bir başkasıyla paylaşamayacak starlardan da o. Başka bir seferinde Beşiktaş'ta anlattığı başka bir hikayeyle daha çatlak bir karakteri canlandırırken gittiği kahvenin sakinleri Zehra'nın dolandırıcı ya da yan kesici bir kız olabileceği düşüncesiyle hemen polisi aramışlardı. Apar topar karakola götürülen ve bunun derslerinin bir parçası olduğuna karakolu inandırmakta güçlük çeken Zehra'yı polisin elinden Fatim Bey kurtarmıştı. Kahvedeki azıcık çatlak kızın gerçekliğine benim karakoldaki halimden çok daha fazla inandılar, demişti Zehra. Fatim Bey de daha iyi ya, demişti. Kendine inandıracaksın da ne olacak? Sen bile kendi varlığına inanmak için başkalarını oynamak zorunda hissetmiyor musun? Bu tehlikeli sokak deneyleri içinde biri var ki hem Fatim Bey'i hem konservatuvar yönetimini zorda bırakmıştı. Paul Auster'ın bir romanında çarpıcı bir bölüm vardı. Romanın kahramanı sabahtan akşama New York sokaklarında gezip elindeki fotoğraf makinesiyle hiç tanımadığı yüzlerce insanın fotoğrafını çekiyor, yüzlerindeki sırrı aralamaya çalışarak onların hiç tanımadığı hayatlarının hikayelerini yazmayı deniyordu. Fatim Bey yazdığı öz yaşam öyküsünden fotoğrafçılığa meraklı olduğunu ve bu merakı yüzünden bazı aile sırlarının ortaya dökülmesine yol açtığını bildiği bir erkek öğrencisinden, romandakinin aynını Beyoğlu'nda yapmasını, suretlerin ardına takılarak yüzlerin esrarını kovalamasını istemişti. İnsanların fotoğraflarını çekip kaçıyor, daha sonra her biri için ayrı bir hikaye kurarak o fotoğrafların sahibini arıyordu. Bu deney hem öğrencinin hem okul yönetiminin başına iş açtı. Fatim Bey'in oyunculuk hayat kleptomanlığıdır şeklindeki öğrencilerin pek hoşuna giden süslü, paradoksal sözleri kimseyi yatıştırmaya yetmedi. Kendisini kurtarmaya geldiği o gün Zehra karakolun kapısından çıkıp basamakları inerken birdenbire Fatim Bey'in yalnızca bir öğretmen olarak değil, bir erkek olarak da kendisine istediği her şeyi yaptıracak güçte biri olduğunu, ona karşı kölece duygular taşıdığını, varlığının en kuytu yerine varana dek bütün benliğinde hissetti. Kayıtsız şartsız bir güçtü bu. Tapınmaya benzeyen bir duygu doldurmuştu içini. Alnı kamaşıyordu. Göz pınarları zonkluyordu. Şimdi olduğu gibi onun ardından, hatta bir suçun içinden, dünyanın öteki ucuna kadar yürüyüp gidebilirdi. Bazı kadınların erkeklere karşı duyduğu bağlılıkta, sevgiden, aşktan önce, hatta bunlardan bağımsız olarak, köklü bir kölelik duygusunun yattığını düşündü. Belki bu aşk değildi. Bazı kadınlar, bazı erkeklerdeki tahakküm edebilme gücüne bağlanıyor ve bunu aşk sanabiliyorlardı. Tahakküm edebilme gücü, kimi zaman kadere tahakküm edebilme, yani terk edebilme, bırakıp gidebilme, ardına bile dönüp bakmadan çekip gidebilme anlamları taşıyabiliyordu. Kadınlar, kendilerinin yapması neredeyse imkansız olan, bütün bunları yapabilen erkeklerdeki bütün bunları yapabilme gücüne, kendi mutsuzlukları pahasına, bunlara rağmen, belki bunlar yüzünden, hatta bile bile bağlanabiliyorlardı. Zehra, Fatim Bey'in aşık bir kadına istediği her şeyi kayıtsız koşulsuz yaptırabilen, hatta onu bir fahişe olarak başkalarına pazarlayan bir adamın nasıl biri olabileceğini düşündürdüğünü fark etti. O sahiplik ilişkisini, oradaki teslimiyeti derinden anladığını hissetti. Çünkü olanca bilgisine, birikimine, uygar görünüşüne karşın Fatim Bey'in entelektüelliğinde yabanıl bir yan vardı. Gizli bir saldırganlık, karşı konulmaz bir buyurganlık. Kendisinin olmadığı yerde bile üzerinde pençelerinin varlığını hissettiren bir avcı gücü. Erilliğin vahşi, buyurgan gücü. Hayat sizi çok kırdıysa hep bir başkası olmak istersiniz demişti bir dersinde. Bu sözler Zehra'nın aklında derin bir yara izi gibi kalmıştı. Onun derslerde söylediği bazı sözleri yazdığı küçük bir defter edinmişti kendisine. Zaman zaman açar okur, okurken de Fatim Bey'in sesini duyardı kafasının içinde. İyi bir oyuncu olmanız için kendinizle ilgili derin bir tedirginliğiniz olmalıdır. Dünya ile ilgili temel tedirginlikleri olmayanlar sanatçı olamazlar. Bu, oynayarak, numara yaparak, çeşitli teknikler öğrenerek sağlanacak bir şey değildir çocuklar. Ya tedirginsinizdir ya değil. Bu yüzden olmadığınız şeyleri olmaya çalışmayın. Kendinizi olduğunuz şeylerden yeniden yaratmayı deneyin. Oyunculuk o kadar sahte bir şeydir ki bünyesinde kendinden başka sahtelik barındırmaz. Bu yüzdendir ki kötü rol yapanlar hemen anlaşılır. Fatim Bey'e gerçekten aşık olup olmadığını ya da bunun nasıl bir aşk olduğunu bilmiyordu Zehra. Aşk söz konusu olduğunda deneyimlerin ne denli az öğretici olduğunu bilecek kadar çok şey yaşamamıştı. Ona önceden tanımadığı bir şiddet ve tutkuyla kölece bağlandığını hissediyordu yalnızca. Onunla yatmayı, sevişmeyi, bu anlamda birlikte olmayı düşleyemiyordu bile. Fatim Bey'le aralarında belli bir uzaklığı korumak koşuluyla ömrünün sonuna dek onun yanı başında, ona aşık, sadık bir köle olarak yaşayıp gidebilirdi. Bu konuda hiçbir şey konuşmaları gerekmiyordu. Yan yana durabilmeleri, istediği zaman onu görebilmesi, onunla konuşabilmesi yetiyordu ona. Öte yandan Fatim Bey evliydi. Karısıyla hiç görüşmüyorlardı ama boşanmıyorlardı da. Vediye Hanım, Boğaz'ın karşı tarafında, Vaniköy'ün gözlerden uzak bir köşesinde oturuyor, sessiz, dingin, içe kapalı bir yaşam sürüyordu. Bütün ileri gelenleri, zamanında yüksek saray görevlerinde bulunmuş, Mısır'dan gelme, soylu bir ailenin kızıydı. İyi bir hukuk eğitimi görmüş, ancak hukukçuluk yapmayıp antika eksperi olmuştu. Bu alandaki başarısı nedeniyle, yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'da da tanınıyor, dünyaca ünlü müzeler, müzayede kurumları onun görüşlerine göre önem veriyordu. Fatim Bey ile ilişkilerinin ilk bakışta aşk olduğu söyleniyordu. Bir süre nişanlı kalmış, evlendikten bir ay sonra da apar topar ayrılmışlardı ve aradan onca zaman geçmesine karşın her iki tarafta boşanma davası açmamıştı. Yıllardır ayrı yaşadıkları halde kağıt üstünde hala evliydiler. Bu süre içinde iki taraf da yeniden bir araya gelmek için bir girişimde bulunmamış, bu durumu doğalmış gibi sürdürmekte bir sakınca görmemişti. Anlaşılan her şeyi akışına bırakacak kadar durumu kabullenmişlerdi. Vediye Hanım, Fatim Bey'den yaşça büyüktü. Ama zaten Fatim Bey'in her zaman kendinden büyük kadınlardan hoşlandığı ve onlarla birlikte olmayı yeğlediği söylenirdi. Aslında kadınlarla ilişkisi tam bir bilinmezdi. Hayatında bazı kadınlar olmuş ama hiçbiri ciddi bir hal almamış, bir süreklilik göstermemişti. Süreklilik gösteren tek ilişkisi, bir türlü bir araya gelmediği karısı Vedi Hanım'la olan bu tuhaf evliliğiydi. Bunun yanı sıra, birlikte olduğu kadınlarla derinlikli ilişkiler kuramamış, gelgeç birlikteliklerle yetinmişti. Kimileri bu durumu onun Vedi Hanım'ı bir türlü unutamamasına yorarken, kimileri de onun bağlanmaktan korkan doğasıyla açıklamayı yeğliyordu. Kadınlarsa onun tamamen kapalı bir kutu olduğunu söylüyorlardı. Ki bu çeşit erkeklerin kadınların birçoğunu kışkırttığı iyi bilinir. Güç bir erkeği elde etmenin kendilerine taç giydirdiğini düşünen bu tür kadınlar için Fatim Bey iyi bir imtihan parçasıydı. Oysa koynuna girmek bile ona ulaşmayı sağlamıyordu. Kendilerini bir kez verince erkeği kayıtsız şartsız elde ettiğini sanan kadınlara hayal kırıklığı ve yanılgı yenilgisi yaşatmakta ustaydı Fatim Bey. Bir keresinde yatak odasından çıkıp onun kimseleri sokmadığı çalışma odasına girmeye çalışan bir kadını feci bir biçimde azarlamıştı. "Yatak odama girebilmen, çalışma odama girebilme hakkını vermiyor sana. Mesafesizliğinin mağlubiyeti yetmiyormuş" gibi bir de çenesini tutamayıp o geceyi sağda solda herkese anlatan kadın sayesinde öğrenilmişti bu olay. Zehra, Fatim Bey'in buzlu bir yakışıklılığı olduğunu düşünüyordu. Sonbahar-kış kreasyonu sunan dergi sayfalarında fotoğraflarını gördüğümüz, bakışları uzaklarda kalmış, çoğunlukla boğazlı kazaklar ve iyi kesim tok ceketler giyen, hemen her kadının evinde görmek isteyeceği hülyalı bir sertliği olan o uzak adamlara benziyordu. Hayran olunan ama hiç sahip olunamayan adamlara. Fatim Bey'in bütün o serin ve mesafeli görünüşüne karşın gene de flörtçü bir havası vardı. Hemen herkesle flört eder gibi konuşurdu. Fakat her ilişkide kuralları koyan taraf olduğu için bu flörtün sınırlarını da kendi belirliyor, kimsenin bu sınırı aşıp kendisine fazla yaklaşmasına izin vermiyordu. Onun izin verdiği ölçüde, onun istediği biçimde, onun kurallarıyla ve onun istediği kadar flört edebilirdiniz ancak. Sınırı geçmeye çalışanları zarifçe durdurmayı, gereğinde püskürtmeyi iyi biliyordu. Gene de bütün vitrini, kadınların hayranlığını kazanmak, bu hayranlığı diri tutmak, ona yönelik ümitlerini sürdürmelerini sağlamak ve çoğunun ilgisini karşılıksız bırakmak üzerine kurulmuştu sanki. Her zaman kendisine hayran olan bir kadınlar ordusu tarafından kuşatılmış oluyor, kadınlar bu kalabalık içinden seçilecek biricik kadın olabilmenin ümidiyle, birbirleriyle kıyasıya yarışarak, günün birinde başlarına takılacak olan kraliçelik tacını hayal ediyorlardı. Fatim Bey onlar için daha çok bir ümidi temsil ediyordu. Yapıp ettiklerinden çok kendisi hakkında söylenenlerden oluşan mitolojisi Fatim Bey'in çevresini bir koza gibi örmüştü. O kozayı delip her şeyi anlayacağınızı sandığınız anda kayboluyordunuz. Daha alçak sesle de olsa onun aslında oğlu yaşında erkeklerle yatıp annesi yaşında kadınlarla aşk yaşayan tuhaf, karışık bir adam olduğu söyleniyordu. Apaçık doğrulanamayan bilgilerdi bunlar ama Fatim Bey'in muammalarla örülmüş, belirsizliklerle dolu yaşamına çok yakışıyordu. Vedia Hanım'ın yarı münzevi gibi sessiz ve dingin bir gündelik yaşamı seçmesinde Fatim Bey'e ilişkin küskünlüğünün payı olduğu söyleniyordu. Belli ki ikisi arasında bütün bu yakıştırmaların ve söylentilerin dışında kimsenin göremediği çok köklü bir bağ vardı. Gerçekte aralarında ne olup bittiği, büyük bir aşkla başlayan evliliklerini bir ay içinde noktalayan şeyin ne olduğu kimselerce bilinmese de bu köklü bağın ikisini de birbirine başkalarının sandığından çok daha sağlam biçimde bağladığı ortadaydı. Vedia Hanım yaşça söylendiği kadar büyük değildi Fatim Bey'den. Ayrıca yaşını hiç göstermeyen, güzelliğini, vücut diriliğini ve çekiciliğini korumuş bir kadındı. Fazla kilolarını saklamak için sürekli bol tünikler giymek zorunda kalan yaşıtlarına hiç benzemiyor. Sahil boyu yürüyüşlerine çıktığı kimi akşam üzerlerinde hala erkeklerin kendisine arzuyla bakmasını sağlayabiliyordu. Böyle bir kadının bu umutsuz evliliği neden sürdürdüğü ve kalbinin kapılarını dünyaya kapattıysa anlaşılmıyordu. Yaşamının bir diğer muamması, 12 Eylül askeri darbesi sırasında güvenlik güçlerince aylardır aranan kimi solcu militanları evinde saklamış olmasıydı. Hiçbir siyasi yakınlık duymadığı halde bu insanlara evini açtığı için yataklık suçundan tutuklanmış, salıverildikten sonra da bu konuda kimseyle konuşmamıştı. Zehra çok sonraları Vediye Hanım'ı tanıdığında onun suskunluğu ile babasının suskunluğu arasında bir benzerlik bulmuştu. Fatim Bey'e hayran olan kadınlar ordusunun yaptıkları istihbarat sonucu yığılmış, çoğu kopuk ve bağlantısız bilgilerdi bunlar. Fatim Bey'in yurt dışında bulunduğu yıllar boyunca yaşadıkları ise hemen herkes için bir bilinmezdi. Onun için her söylenene bakılacak olursa Fatim Bey'den istediğini alamayan, onun hayal kırıklığına uğrattığı kadınların sonradan ortaya attıkları bir sürü asılsız iddia ve söylentiyle iyice karartılmış bir tablo çıkıyordu ortaya ve Fatim Bey kendisi için çizilen bu tablonun neresindeydi tam olarak bilinmiyordu. İkinci ayrımın sonu sayfa 32.